Ayrım 4.
Düşünce değerlerinin nerede bitip yaşam değerlerinin nerede başladığında kolay kolay kestiremeyiz. Daha doğrusu bu iki öge her toplumda tek bir gerçekliğin yansısı gibidir. Buna göre toplum bilim yaşam değerlerinde sınırlanmamak, düşünce değerlerini de onlarla birlikte ele almak zorundadır. Toplum bilimin bir özelliği de toplumu bütünsel bir çerçevede ele alırken ondaki sınıfsal ayrımlaşmaları gözden kaçırmamaya özen gösterme yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük elbette her şeyden önce toplum bilimcinin araştırmalarında ve değerlendirmelerinde duygusallığa düşmeme yükümlülüğüyle ilgilidir. Toplum bilimci olmak, toplumu ve tüm toplumları bir bütün olarak ele almak kadar toplumlardaki sınıfsal özellikleri görebilmekle olasıdır. Toplum bilim bir anlamda sınıfsal ayrımlaşmanın ve bu ayrımlaşmayla gelen özelliklerin bilimidir. Toplum bilimci şu ya da bu nedenle çok zaman ideolojik kaygılarla toplumsal verilere sınıflar üstü bir anlayışla yönelmeye çalıştığında toplum bilimin bilimsellik özelliğini sakatlayacaktır. Gerçeklerin üstünde herhangi bir bilimsellik söz konusu olamayacağına göre toplum bilimin her bilim gibi gerçekliği doğru olarak gözlemlemesi ve buna göre sınıfsal ayrılıkları neden-sonuç ilişkisi içinde saptaması gerekmektedir. Toplum bilimin bir başka özelliği de genelleyici olma adına özel durumların ya da özgül özelliklerin gözlemlemesini elden bırakmama zorunluluğudur. Her toplumsal olgu, her toplumsal çatışma, hatta her olay bütünsel bir kavrayış içinde ele alınabilir, genel bir açıklamaya götürülebilir. Hatta son derece bireysel durumlar bile belli ölçüde toplumsallıkla koşullandıklarından, en azından geleneksel özellikler taşıdıklarından, başka durumlarla karşılaştırıldıklarında bize genelin bilgisine yükselmekte yardımcı olabilirler. Bir erkeğin bir kadına davranışı, bir kadının bir erkeğe duygulanışı en azından toplum bilimsel araştırma için örnek oluşturacaktır. Bilimsel araştırmada örneklemenin yararı elbette çok büyüktür. Bir toplumsal çatışma her şeyden önce bir çatışmadır. Ancak yakından baktığımız zaman onda bir toplumun kuruluş özelliklerini, hatta bir uygarlığın ya da bir çağın belirgin özelliklerini bulabiliriz. Etkenlerin karmaşıklığı bize bu yönelişimizde engeller çıkarsa da tutarlı ve yöntemli bir gözlem bu engelleri aşmamızı ve değişken olanın tek olanın temelinde belirleyici olanı görmemizi sağlayacaktır. Toplum bilim bir bakıma işte bu belirleyici etkenin görülmesiyle ve saptanmasıyla başlar. Bu belirleyici etkenin ayrıştırılmasıyla bir yandan ruhsal düzeyde, bir yandan iktisadi ve tarihsel düzeyde kavranılmasıyla gelişir. Buna göre toplum bilim, toplumsal olguların temeliyle ilgili bilinçlenmenin genel adıdır. Toplum bilim her şeyden önce toplumsallık bilincine dayalı bir bilimdir. İnsanı toplumsal bir varlık olarak belirlemeden, bireyin toplumsallıkla sıkı sıkıya koşullanmış oluşunun bilgisine ulaşmadan toplum bilime ulaşamayız. Bu bilinç her şeyden önce eski toplumlarda sanıldığının tersine bireyin toplumda apayrı özellikler gösterebilen bir varlık olamayacağı düşüncesine yaslanır. Bugün biz bu çağda en yetkin bireyselliğin en yetkin toplumsallıkla olası olduğunu bilmekte, görmekteyiz. Özgürlüklerimizde, yükümlülüklerimizde bugün ancak bu bağlamda bir anlam taşımaktadır. Buna göre özgür olmak demek, toplumda belli bir yer tutmak demektir. Bu yerin gereklerini yerine getirmede doğru seçimler yapmak demektir. Söz konusu bağımlılığı toplum bilimin kurucusu Auguste Comte bize şöyle açıklar. Aramızda her kişi kendini matematiksel, gökbilimsel düzenle, fiziksel, kimyasal düzenle ve yaşamsal düzenle belirlenmiş duyar. Ancak çok derin bir ayrıştırma ona son bir boyunduruğun var olduğunu gösterecektir. Az çok değiştirilebilir olsa da daha az yenilmez olmayan, toplumsal düzene bağlı dural ve etkin yasaların bütününden çıkmış olan bir boyunduruktur bu. Tüm öbürleri gibi bu tümleyici kaçınılmazlıkta her şeyden önce kendini bize fiziksel sonuçlarıyla, sonra düşünsel etkisiyle, en sonunda da ahlaki üstünlüğüyle duyurur. Uygarlığın gerçek anlamda ortaya çıktığı zamandan beri her kişi kendi yazgısını maddi olarak tüm çağdaşlarının yazgısına, hatta kendinden öncekilerin yazgısına bağlı olduğunu gördü. İnsani üretimin kullanılan ürünlerine yöneltilen sıradan bir bakış bile bu konuda düşsel bir bağımlılığın yaratabileceği sofistikleri bir çırpıda yıkacaktır. Daha sonra eş zamanlı ya da arz zamanlı çeşitli toplumsal durumların istem dışı karşılaştırılması bile her insanın tüm öbür insanlar karşısında bağımlılığını ortaya serecektir. Bugün kendine en çok güvenen bir düşçü de zamanların ve ortamların bireysel görüşler üzerindeki büyük etkisini gözmezden gelemez. Sonunda en doğal olgularımıza yönelik bir araştırma, kişisel duygularımızın ortak düzene bağlı olduğunu su götürmez bir biçimde ortaya koyacaktır. Yukarıda toplum bilimi, toplumsal olguların temeliyle ilgili bilinçlenmenin genel adı olarak tanımladık. Bu durum bize, toplum bilimin insan bilimlerince elde edilmiş tüm verilerden yararlanmak zorunda olduğunu duyurur. Elbette toplum bilime veriler sağlayacak olan toplum gözlemlemesi, çıplak gözle yapılan bir gözlemleme olmayacaktır. Toplum bilim gözlemlemesinde en önemli şey şu ya da bu açıdan tüm insan bilgisinin özüne ulaşmış olma yetkinliğidir. Bir başka deyişle toplum bilim gözlemlemesi insan bilimlerinin sağladığı bilgilerle donanmış bir kafanın işidir. Öyleyse toplum bilim birçok bilimle ve bilgi alanıyla sıkı ilişkiler içinde olmak zorundadır. Bu bilimlerin başında ruh bilim, iktisat ve tarih gelir. Şimdi toplum bilimin bu üç ayrı bilimle ilişkisini kısaca gözden geçirelim. Toplum bilimin toplumsal yapılarla olduğu kadar düşünce değerleriyle ilgili olduğunu gördük. Toplum bilim çerçevesinde düşünce değerlerinin araştırılması bizi belli düşünce biçimlerinin saptanmasına götürür. Söz konusu araştırma bize bir çağa, bir uygarlığa, bir topluma ya da bir ulusa, bir sınıfa ya da bir topluluğa özgü değişik ama gene de nesnel düşünce biçimlerinin var olduğunu gösterecektir. Bu düşünce biçimleri yaşamın maddi koşulları içinde oluşmuş, istediğimiz gibi değiştiremeyeceğimiz ya da gönlümüze göre yönlendiremeyeceğimiz yapılardır. Böylece düşünce değerlerinin araştırılması önünde sonunda bir ruh bilim araştırması özelliği kazanacaktır. Bireylerin nasıl belli ruhsal özellikleri varsa toplumlarında belli ama elbette değişime açık ruhsal özellikleri vardır. Bu özellikler sıkı sıkıya düşünce özelliklerine bağlı özelliklerdir. Düşüncenin ya da daha genel olarak anlayışların yaşamsal koşullara göre değişmesiyle bu ruhsal özellikler değişikliğe uğrarlar. Gelişen bir toplumda genel ruhsal yapı gelişime uygun özelliklere bürünür, çöken bir toplumda da çöküş koşullarına göre ruhsal yapıda değişiklikler baş gösterir. Bugün Afrika toplumlarının ruhsal özellikleri elbette bir yüzyıl öncesine göre çok değişiktir. Çin'de eski yaşam biçimlerinin yerini yeni yaşam biçimlerinin alması, sıra düzenli ve çok eşli aileden modern küçük aile düzenine geçilmesi, Batı yaşam ve düşünce biçimlerinden etkilenilmesi, eski Çin felsefesinin yerini ussal deneysel düşünceye bırakması Çin toplumunu bambaşka bir ruhsal yapıya ulaştırmıştır. Bu tür örnekler bize toplumsal ruh bilim diye bir alandan söz edilebileceğini gösterir. Toplumlarda çeşitli dönüşümlerle ortaya çıkan ruhsal değişiklikler bu araştırma alanının konusudur. Toplum bilimin en çok ilişkide olduğu iki bilimden biri iktisat, öbürü tarihtir. Toplumsal olayların kökeninde iktisadi etkenlerin bulunması toplum bilimciyi ikide bir iktisat bilimine başvurmak zorunda bırakacaktır. Toplumsal olaylar kadar düşünceler ve değerler de iktisadi nedenlerle koşullanmıştır. Yani tüm insan davranışları iktisadi nedenlerle koşullanmıştır. Öyleyse değişken bir yapı ortaya koyan toplumsal yaşamda tüm yapıların doğru araştırması ancak iktisadi nedenlere başvurmakla olasıdır. Gerçekte toplum bilim, tarih ve iktisat sürekli bir alışveriş içindedirler. Bir toplumun belli bir dönemde yaşamını sürdürmek, yani ürün elde etmek üzere hangi kaynakları kullandığı, elde ettiği ürünü nasıl dağıttığı ve nasıl tükettiği, en genel anlamda nasıl değerlendirdiği, buna temel olmak üzere iş bölümünü nasıl gerçekleştirdiği, bu etkinliklerin toplum yaşamında ve özel olarak sınıfların yaşamında, daha özel olarak toplulukların ve bireylerin yaşamında ne gibi etkiler yarattığı gibi sorunlar toplum bilimi için birinci planda önemlidir. Öte yandan toplumsal yapıların sürekli bir değişim içinde olması toplum bilimciyi tarih biliminin verilerinden yararlanmaya götürür. Tarih, toplum bilimi insan yaşamının geçmişteki en genel koşullarıyla birlikte yaşanmış, belli başlı siyasal olguların en genel açıklamalarını veri olarak ulaştırır. Bu yüzden genel tarihte, siyasal tarihte toplum bilimcinin yardımcı çalışma alanlarını oluştururlar. Hatta bu iki tarih alanını toplum bilime bağlayan bir toplumsal tarihten söz etmek olasıdır. Toplumsal tarih insan yaşamını belli dönemleriyle ve gelişim koşullarını öne çıkararak ele alır, geçmişin tüm insani olgularına genelleyici ve karşılaştırmalı bir yöntemle başvurarak bu olguların deyim yerindeyse mantığını ortaya koyar, bu mantığı örneklerle doğrulamaya çalışır. Böylece toplumsal tarih, tarihsel olguların en genel özelliklerini sergilerken bir anlamda toplum bilimin başlıca ilgi alanını oluşturur. Bu arada toplum bilimin içinde küçük toplum bilim diye anılan ve küçük topluluklar arasındaki belirgin ilişkileri toplumsal ruhsal çerçevede ele alan bir bilgi alanı oluştu. Şimdi buna kısaca bir göz atalım. Gerçekte küçük toplum bilim araştırması toplumun dar bir kesitinden kalkarak toplumsal oluşumları kavramaya dayanır, daha önce gördüğümüz özele yönelme gerekliliğinin özel olarak geliştirilmiş bir anlatımıdır. Başta roman olmak üzere başlıca yazı sanatlarının yüzyıllardan beri ortaya koyduğu çabanın daha bilimselleştirilmiş ve estetiğin kurallarına zorunlu olmayan bir biçimidir. Henüz toplum bilim bir bilim değilken sanatçılar yapıtlarında bir tür dar çevre araştırmasına giriyorlar, kurgusal kişiliklerin ve kurgusal olayların yansıtıcılığında toplumun bir kesitini toplumsal ruhsal çerçevede ayrıştırıyorlar ve gösteriyorlardı. Küçük toplum bilim araştırması yüzyıllar boyu yapılan bu araştırmanın toplumsal yöntemlere götürülmüş biçimidir. Ayrıca cinayet, intihar, gangsterlik gibi olaylarla ilgili toplumsal ruhsal araştırmalarda doğrudan doğruya küçük toplum bilimle ilgilidir. Küçük toplum bilim alanında ortaya konulan çabaların en ilgi çekicisi Rumen kökenli Amerikan toplum bilimcisi J.L. Moreno'nun 1892-1974 çabalarıdır. Toplum bilime ruh hekimliğinden gelmiş olan Moreno, ruh ayrıştırmasını toplum araştırmasına uyguladı ve bu yolda bir çığır açtı. Amacı sahneyi bir ayrıştırma ortamı olarak kullanmak ve kişilere sahnede iç çatışkılarını, toplumsal ilişkilerinden gelen sıkıntıları oynatmak ve açıklatmaktı. Moreno böylece sahneyi bir arındırma ve iyileştirme ortamı durumuna getirdi. Kişilerin sorunlarını ortaya dökmesi onlara iyileşme yolunda kolaylıklar sağlayacaktı. Onun yöntemi bir tür ruh ayrıştırması yöntemiydi. Sahnede doğaçlama yoluyla kurulan diyaloglarda hem sorunlar dışlaştırılıyor hem tartışma yoluyla onlar üzerine bilinçleniliyordu. Ruhsal dram ya da toplumsal dram diye adlandırılan bu yöntem, toplum bilimin ruh bilimle ve ruh hekimliğiyle birleştiği yerde etkinlik kazanıyordu. Her şey sahne koşullarına göre düzenlenmişti. Bir sahne vardı, bir yönetici, bir ya da birkaç yönetici yardımcısı vardı, oyuncular vardı. Kişiler, hastalar da diyebiliriz, önce oynayacakları oyunu tartışıyorlar, sonra onu sahneye getiriyorlardı. Moreno bu yöntemle ilgili olarak bize şunları söylüyor. Toplumsal dram, bir topluluktaki toplumsal sakatlıkların gerçek imgesini ortaya çıkarmaya yarayan bir tekniktir. Bu ortaya çıkarılan şey, gerçek toplumsal yapı üzerinde etkin olan ve genellikle örtülü durumda bulunan doğrudur. Söz konusu teknik, istenilen dönüşümlerin yönünü dramatik yöntemler aracılığıyla belirlemeye yarar. Toplumsal dram, bir kentte yapılan bir toplu gösteri gibi iş görür, ancak arada şu ayrım vardır. Ona yalnızca tartışmalı toplumsal sorunun ilgilendirdiği bireyler katılır ve dramatik eylem topluluk için büyük önem taşıyan sorunlarla ilgilidir. Bir toplumsal dramda sorunlar ve eylemler topluluğun kendisinden yansır. Sorunun seçimi ve çözümü tüm içerikleriyle deneyin herhangi bir yöneticisinden değil, topluluktan gelir. 5. Çağdaş kültür dünyasının en önemli özelliklerinden biri, sanatçının üstün ya da ayrıcalı bir varlık olmaktan çıkarak bir sıradan insan kimliği kazanmış olmasıdır. Sanatçının herkes gibi biri olması, sanatın herkesi ilgilendiren bir etkinlik durumuna gelmesiyle gerçekleşmiştir. Gerçek sanat her gün biraz daha tabana yayılma eğilimi gösteriyor, daha düz bir deyişle her gün biraz daha çok kişiyi ilgilendiriyor. son birkaç yüzyıl içinde düşünce nasıl her gün biraz daha herkesin konusu olmaya doğru gittiyse, sanat da buna koşut olarak yavaş yavaş hemen herkese iyi kötü bir şeyler söyleyen bir etkinlik olma özelliği kazandı. Sanata sahip olma, sanatla ilgilenme ayrıcalığını seçkinler çoktan elden kaçırdılar ya da zaten artık seçkin diye bir şey kalmadı. Birileri paraları yetip tabloları satın alabiliyorsa, bir başkaları o tabloları sergilerde izleme olanağı buluyor. Artık halk sanatı yok, çünkü artık halk yok diyen Malraux bize sanatçı ve izleyici bütünleşmesini duyurmakta. Sanatçının halka ve halkın sanatçıya yaklaşması, buna göre ikisi arasındaki uzaklığın çok aza inmiş olması, sanatçıyla sanat izleyicisinin çok yerde birbirine karışması, sanatçıyı tüm varlığıyla dışa açık bir dünya insanı kılarken sanat izleyicisini sanat uzmanı durumuna getiriyor. Sanatçı iyi bir izleyici ise izleyici de neredeyse sanatçıdır artık. O belki de üretmeyen ya da evinde kendi kendine bir şeyler üreten sanatçıdır. En azından sanatçı ruhludur. Bazen sanatçının sorunlarına sanatçı kadar, hatta ondan daha çok, hatta bazen bir eleştirmeci ya da estetikçi kadar yakındır. Buna göre çağımız bir yandan sanatsal ürünlerin bolluğuyla, erişilmez çokluğuyla, bir yandan da bu ürünlere ulaşmaya çalışan izleyici kalabalığıyla dikkati çekiyor. Olumlu anlamda iyiden iyiye sanatın ayağa düşmesidir bu. Yine de sanatçıyla izleyici bütünleşmesi konusunda aşırı iyimserlik bizi aldanışlara sürükler. Malraux ne derse desin, halk sanatı diye bir şey var. İktisadi ve toplumsal düzeyde gelişmiş insan ve gelişmemiş insan ayrımı sürdükçe, kültür düzeyinde seçkin olan ve seçkin olmayan ayrımı varlığını koruyacaktır. Tabandaki insanın biçim ve içerik açısından büyük bir yetkinlik gösteren sanat ürünlerine ulaşması elbette olası değildir. Tabandaki insan bu yüzden genellikle gerçek sanat ürünlerinin uzağında kalıyor, onlara ancak özel ilgileri çerçevesinde ulaşabiliyor. Bu insan bir yandan yer yer ve zaman zaman kendi sanatını, bozulmuş biçimleri piyasa sanatının bir bölümünü oluşturan kendi folklorunu üretirken, bir yandan da tüm boş vakitlerinde kendisine yaygın iletişim araçlarıyla sunulan piyasa sanatını tüketiyor. Paranın en büyük değer sayıldığı bir dünyada saf kitleleri duygu sömürüsü yoluyla kötünün alıcısı durumuna getirmiş bulunan yaygın bir sanat üretim düzeni var. Dünyanın hızla küçülmesi, gerçek sanattan çok piyasa sanatının kolay iletilmesini sağlıyor. Piyasa sanatının alıcıları hazır, gerçek sanatın alıcıları nazlı. Piyasa sanatının çok alıcısı var, gerçek sanatın alıcısı sınırlı. Piyasa sanatı çok para ediyor, gerçek sanat pek bir şey getirmiyor. Bir romanın, bir tablonun, bir yontunun bir günde dünyanın öbür ucuna taşınabilmesi özellikle piyasa sanatını hızla yaygınlaştırıyor ve yasallaştırıyor. Buna göre gerçek sanatın yanında sanatla hiç ilgisi olmayan bir sanat, ulusal, yerel, sınıfsal, kişisel özellikleri hiçe sayarak her kişinin ilgi alanına girmeye çalışıyor ve bütün insanı kavramaya yöneliyor. Böylece sanat gerçek anlamından uzaklaşıyor, düşündürücü ve dolayısıyla dönüştürücü olma özelliğini yitiriyor, eğlendiricilikte sınırlanıyor, oyalayıcılıkta belirleniyor, bu arada zaman zaman yanlış bilinç oluşturma gibi bir işlevi de yükleniyor. Gerçekte gerçeklik üzerine doğru ve ayrıştırıcı bir biçimde yönelmeyen her sanat önünde sonunda yanlış bilinç oluşturur. Ama özel olarak yanlış bilinç oluşturmak üzere yapılmış, çoğu mekanik olarak ya da basit bir teknikle üretilmiş bozucu sanat bu işlevi özellikle yerine getiriyor. Güçlü iletişimin getirdiği baş döndürücü etkileşim, zayıf kültürlerin güçlü kültürler karşısında silinmesi ya da kendi özel özellikleri dışında bambaşka özelliklerle donanması sonucunu getirdi. Ancak buradaki zayıf ve güçlü ayrımının %100 değer ayrımı olmadığını söylemeliyiz. Güçlülük çok zaman etkililikle ya da yayılabilme gücüyle ilgilidir. İktisadi ve toplumsal dayanakları son derece zayıf olan az gelişmiş ülkelerin kültürleri, geniş çaplı kültür yayılmaları karşısında öz yapılarını büyük ölçüde yitirdiler. Kültür yayılması uluslararası siyasal baskı güçlerinin bir ögesi oldu. Buna göre kültür alışverişi zorunlu olarak siyasal bir anlam kazandı. André Malraux'un her kültür ancak kendi zayıflığından ölür sözü son derece belirleyici olmakla birlikte tartışmaya açık niteliktedir. Öte yandan iyimser bir bakışla baktığımızda kültür etkileşimlerinin her şeye karşın bir yenilenme anlamı taşıdığını, hele katışıksız kültür kavramının bir gerçeklikten çok bir yanılsamayı karşıladığını düşündüğümüzde her etkilenmede bir yeniden yaratılma olgusunun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Kültürün ya da özel olarak sanatın siyasallaşması yakın zamanlarda sanatçıya zorunlu olarak siyaset adamı kimliği kazandırdı. Buna göre sanatçı bir kültür adamı olarak toplumsal yaşamda aldığı tutumlarla olduğu kadar almadığı tutumlarla da siyasal bir rol oynamak durumunda kaldı. Sanatçının ortaya koyduğu şeylerden de ortaya koymak zorunda olduğu şeylerden de sorumlu olmasıydı bu. Düşüncenin ve sanatın dönüştürücü özelliği daha 18. yüzyılda hatta daha da önce açık bir biçimde belirlenmiş, eskinin düşünen ve yaratan seçkinleri yerlerini seçkin olmayan kimselere bırakmaya başlamışlardı. Sanatın dönüştürücü gücü sanatçının dünyaya her gün biraz daha yerleşmesiyle, toprağa her gün biraz daha sıkı basmasıyla arttı, buna göre sanatçı her gün biraz daha siyasete bulaştı. Bu durum siyaset adamlarıyla sanatçıları çok yerde karşı karşıya getirdi. Her şeye karşın sanatta seçkinci tutum tam olarak ortadan silinmedi, belli bir dar çerçeveli ortak beğeni düzeyinde yaratıcı izleyici toplulukları oluştu, yeni özel atılımlar yeni özel izleyicileri getirdi, bu özel atılımlar geniş açılımlı eğilimleri yatsırcasına sanata ağırlık koymaya çalıştılar.